Sayfa 35. 6. Sara'dan Nermin'e. Nermin, uzun bir mektubunu aldım. Sizin düğün uzacıya benziyor. Mutlaka bir bahane bul. Hiç olmazsa bir iki haftaya İstanbul'a gel. Sonra yine gidersin diyoruz. Bu yaz nasıl eğlendiğinizi uzun uzun anlatıyorsun. Beyhude gayret Nermin'ciğim. Şimdilik İstanbul'a dönmeme imkan yok. Çünkü ben de burada dehşetle eğleniyorum. Bir kere burası senin zannettiğin gibi sevimsiz, şiirsiz, ölü bir köy değil. İnsan gerçi karaya ayak basınca yarı harap bir eski kasaba görüyor. Bozuk kaldırımların arasından çamurlu sular akan eğri büğrü dar sokaklar. Çarpılmış cephaneleri asmaları yahut bütün demetleri asılmış kerpiçten yahut kararmış tahtadan çürük çarık evler. Şalvarlı, poturlu bir alay işsizle dolu kahveler. Cemekanlarıyla kirden, pastan adeta buzlu cam haline almış mini mini dükkanlar. Sokaklarda çamurlu köpekler, sıksa keçilerle oynayan yarı çıplak çocuklar. Hasılı ilk tesir çok fena. Fakat kasabadan çıkınca manzara birdenbire değişiyor. Ahaliden birçoğu zengin olmuş. Zengin olunca tabi oturduğu yeri fakir kalan komşularını beğenmemiş. Kasabanın haricinde zeytinliklerle doğru açılmış, uzanmış. İnsan orada kendini hemen hemen İstanbul safiyelerinden birinde sanıyor. Zeytinlikte adeta zarif, sevimli evler, köşkler yaptırmışlar. Hem de bir tane, beş tane değil. Bizim Remzi Bey'in ailesi yerli zenginlerin hemen hemen bir modeli gibidir. Pek çoğu senenin büyük bir kısmını İstanbul'a geçirirler. Eksik olmasınlar, İstanbul'a İstanbul'dan çok fazla ehemmiyet verirler ve rağbet gösterirler. Giyinmek, yaşamak, konuşmak itibariyle İstanbul'dan fark edilmek onlar için bir idealdir. Onun için diyebilirim ki burada İstanbul'dan daha fazla merasim ve etiket vardır. En akla gelmeyecek yerde İstanbul barlarının en yeni bir parçasının ıslıkla çalındığını işitip hayret edersiniz. En alaturka bir çardağın içinde yine en yeni bir elbise modeli görmek mümkündür. Hele gramofondan usanç verecek derecede neredeyse çobanlar kavalyelerini belleğine birer portatif gramofon asacaklar. Ben en ziyade Ağustos böcekleriyle kurbağalara acıyorum. Bir çareler, ihtimal gramofonu kendilerine rekabet için bu diyara gelmiş bir acayip hayvan sanıyor. Onun yırtıcı sesini ne yapsalar mukabele edemeyeceklerini anlayarak ümitsizliğe düşüyorlardır. Hasılı bu memleket eski Alaturka kasabanın üstünde ekstra modern safiyesiyle şalvar üstüne frank giymiş bir insana benziyor. Anlatması uzun sebeplerden dolayı düğün gecikiyor. Fakat gelin güvey de dahil olmak üzere kimse bundan şikayet etmiyor. Dayımın köşkü bir otel. Emsalsiz bir eğlence yeri şeklini aldı. Bahçıvan odalarına kadar her köşe bucak misafirlerle dolu. Bir iki güne kadar akrabadan bir aile daha gelecekmiş. Remzi Bey onlar için galiba bir çadır hazırlıyor. Misafirlerin en büyük kısmı düğün için davet edilmiş akraba. Uzaktan yakından ama ne çok akrabamız varmış Nermin. Ne ismini cismini bilmediğim kuzenler, yengeler, enişteler. Hep bir araya toplanmışız. Hemen hemen bir devlet teşkil edecekmişiz. Bunlardan başka bazı teklifsiz aile dostları da var. Mamavif, köşteki bütün olayı sadece bundan da ibaret değil. Damat Bey'in ailesi de bütün gün, bütün gece burada. Hemen yalnız yatmak için evlerine gidiyorlar gibi bir şey. Yerli komşulardan pek sıkı görüşenleri de ilave edersek liste tamam olur. Düğün alayımız dünyanın en zengin, en alaylı bir tiyatro kumpanyasına benziyor. Şahısları sana birer birer tanıtmak uzun sürer. Sana onları yine tiyatro kumpanyalarında olduğu gibi sınıf sınıf, cins cins ayırayım. Evvela dayım ve yengem başta olmak üzere yaşlılar ve ağırbaşlılar grubu. Bunları da ikiye ayırmak mümkün. Bir kısmı dayım ve yengem gibi yenilik taraftarları, öteki kısmı İsmet Hanım ve kocası gibi koyu muhafazakarlar. Bunlar bu yaşayış tarzını beğenmiyorlar, çirkin buluyorlar. Fakat seslerinin çıkaramayacağını emin oldukları için çaresiz silah teslim vaziyetteler. Sade birbirlerine acı acı, manalı manalı gülümsemekle, ümitsiz tavırlarla başlarını kollarını sallamakla iktifa ediyorlar. Bu ayan sınıfının vazifesi, gençler fazla taşkınlık ettiği vakit hafifçe müdahale etmekten ibaret gibidir. İkinci grup, ehemmiyetli genç kadınlar ve kızlar. Kimi al Amerikan, serbest, gürültücü ve cesur, kimi sinsi ve hayalperest. Sonra genç erkekler sınıfı. Onları tasviri bilmem lüzumu var mı? Bu yeni erkekler birbirlerine öyle benziyor ki bizim İstanbul grubumuzdaki erkek arkadaşların biraz çehrelerini değiştir, onları görmüş gibi olursun. Hepsinde aynı fikirler, aynı emeller, aynı iddialar. Nihayet rolleri sahnede öte beri götürüp getirmek, kalabalık yapmaktan ibaret gibi görünen 3. 4. derece manasız figüranlar sınıfı. Bütün bu hayat aktris ve aktörleri başıboş bir halde bir araya getirince kopacak curcunayı tasavvur edebilirsin. Mütemadiyen oyun, şaka, delilik, müzik ve dans, bazen kulis aralarında küçük küçük flörtler, gönül fantezileri, aşk maceraları geçiyor. Bu truptaki rolümü tabii tahmin etmişsindir Nermin. Ben onların bir nevi primadonnayım. Primadonnasıyım. Bu rolü büyük bir zevk ve ihtimam ile oynuyorum. Hakimiyetim karşısında herkesin az çok boynu bükük. Bir füsun gibi bütün gözleri, gönülleri kendime çekiyorum. Şimdi artık burada bütün ruhumla eğleniyorum. Yakında İstanbul'a dönmeye hiç niyetim yok. Dediğime inanıyorsun değil mi? Mektubumu burada kesiyorum Nermin. Yarın akşam Remzi Bey'in ailesi bir ziyafet veriyor. Şimdiye kadar görüştüğümüz bazı davetliler de varmış. Biraz evvel Remzi Bey hafifçe kapımı vurdu. Ona ağır adımlarla yaklaşmasından, kapıya vurmadan evvel yarım dakika tereddüt etmesinden tanıyorum. Dayımın damadı mahcubane gülümseyerek, sizden büyük bir ricam var. Biraz garip olacak ama yarın geceki davette çok eğlenilmesini, hiçbir şeyin eksik olmamasını istiyoruz. Program yapmak için bize biraz yardım eder misiniz Sara Hanım? Tabii bu arzuyu reddetmedim. Onun için şimdilik adio Nermin, Sara. 7. Sara'dan Adnan Paşa'ya. Vefasız Paşa babacığım, mektup yazmadığımdan şikayet ediyorsun. Vakit bulamıyorum desem yalan olur. Çünkü Marmara'nın bu sakin köyünde zeytinlerin gölgesi altına uzanıp kitap okumaktan ve sevdiklerimin hasretini çekmekten başka işim eğlencem yok. Size mektup yazmak için elbette vakit bulabilirdim. Fakat hakikati niye saklamalı? Kendimi o kadar zorluyorum, bir türlü içimden gelmiyor. Sana fena halde dargınım baba. Başkalarının sözüne uydun, annemi yanına aldırdın. Kızını buralarda bıraktın. Zavallı Sara, Leyli'nin yuvadan attığı yavrulara döndü. Sana bir şey daha itiraf edeyim baba. Ben sadece sana değil, anneme de dargınım. Burada kalmam bir parça da o sebep oldu. Zaten sen olmadığın için bir yetim gibiydim. Kendisi de gidince büsbütün boynumun büküleceğini, fazla olarak bir de öksüz vaziyetine düşeceğimi aklıma getirmedi. Evet baba, ben şimdi hem babasını hem annesini kaybetmiş öksüzlere benzedim. Fazla olarak annemi de senden kıskanıyorum. Kıskançlığın bu denli, bu şekli görülmüş şey değil mi? Fakat ne yapayım? Hakikat böyle. Bazen kitabımı dizlerimin üstüne bırakıyorum. Gözlerimi kapıyorum. Hafif, ılık bir rüzgarla mütemadiyen sallanan zeytin yapraklarının yüzüme elediği güneş aydınlıkları içinde sizi düşünüyorum. Annemle karşı karşıya oturduğunuzu, kol kola kırlarda dolaştığınızı görür gibi oluyorum. O dakikalarda belki dünyada bir kızınız olduğunu düşünmüyorsunuz bile. İçimde gayri ihtiyari bir isyan uyanıyor. Gözlerimden yaşlar akıyor. Ah baba, sen bana çok fenalık ettin. Halbuki ben... Haydi onu da söyleyeyim. Babama olan perestişime belki bir zarar gelir diye evlenmekten, şimdiye kadar bir yuva sahibi olmaktan bile korktum. Beni ne kadar iyi yerlerden istediklerini biliyorsun baba. Senin sevgili arkadaşlarından, belki sınıf arkadaşlarından bir güzel paşa, Karun gibi zengin, Herkül ve Hazreti Ali gibi heybetli, Trabzonlu bir fındık tüccarı, İbn-i Sina gibi alim, Hazreti Yusuf gibi afif, Mısırlı bir Camiül Ezber müderrisi, Ay dede gibi parlak yüzlü, kendi yanaklarının remnak ve pırıltısından kamaşmış gibi görünen titrek, titrek mavi gözlü bir mebus. Mankenler gibi biçimli ve şık gençler. Hasılı bana birçok kısmetler çıktı. Israrlarınıza rağmen hepsini reddettim paşa baba. Bu fedakarlıklar hep senin içindi. Yoksa benim de şimdiye kadar bir evim olabilirdi. Mütevazi, sakin bir kız olduğum için böyle fevkalade adamlarla evlenmeye cesaret edemezdim. Fakat kendi halinde çalışkan, namuslu bir adamcağızın zevcesi olabilirdim. Annemi yakında gönderirsin değil mi paşa baba? Vallahi bu kış onu senden ayırmazdım. Fakat hastalık, sağlık insan için. Ya hasta düşersem diyorum. Yalnız hasta olmak, hatta belki söylemeye dilim varmıyor ama yabancılar arasında sevdiklerinden uzak. Her neyse paşa baba. Seni boş yere mahzun etmeyeyim. Dayımın zeytinliğinde münzevi, sakin bir hayat geçiriyorum. Haydar Bey'in tavsiye ettiği güneş banyoları çok iyi geldi. Geceleri erkenden yatıyorum. Saran bir köy kızı gibi sade yaşıyor ve mütemadiyen seni düşünüyor. 8. Sara'dan Nermin'e. Sevgili Nermin, burada geceleri gündüz etmeye başladık Nermin. İnsan güneşi üstüne doğdurmamalı diye meşhur bir atasözü vardır. Güya uyuyan bir insanın üstüne güneş doğarsa o insan o gün ağırlıktan, baş ağrısından kurtulamazmış. Eski adamların her sözünde mutlaka bir hikmet vardır diye biz de bu tavsiyeye mümkün olduğu kadar riayet ediyoruz. Ekseri geceler güneşin doğduğunu görmeden evvel uykuya yatmıyoruz. Mamavif ben de mübarek büyük babalarımızın bu sözüne karşı bir itimatsızlık uyanmaya başladı. Çünkü gün doğmadan gözlerimi kapamadığım halde eskisinden daha hafif kalkmıyorum. Nitekim bugün de hemen hemen hasta uyandım. 2 saate yakın bir zaman hafif bir yarım baş ağrısından kurtulamadım. Dün gece Remzi Beyliğin bahçesindeki harap oluncaya kadar eğlendik. Vakit ikindiye yaklaştığı halde köşkte hala uyuyanlar var. Uyanık olanlar da gözleri şiş, gözleri sararmış, yorgun, sessiz, ötede beride dolaşıyorlar. Kalabalığımızı bir tiyatro kumpanyasına benzetmiştim. Dün geceki davette bu kumpanya şeklini değiştirdi, büyük bir cambazhane haline aldı. Ona bu manzarayı veren yeni sporcu arkadaşlarımızdır. Evvelki mektuplarımdan birinde sana kasabadan 1,5 saat kadar uzakta deniz kenarında kamp kuran sporculardan bahsetmiştim. Hatta bunlardan bir münasebetsizin denize boğulma taklidi yaparak vapuru telaşa verdiğini uzun uzun anlatmıştım. Bu sporcular 15 kadar gençtir. Birkaç seneden beri her yaz kotralarla bu sahile gelirler, 2-3 ay kamp yapar hayatını geçirirlermiş. Remzi Bey ailesi bu gençlerden bir kısmını tanıyor. Dün geceki bahçe eğlencesinde bir yenilik olsun diye onları davet ettiler. Hepsiyle çabucak dost olduk. İnsanlar kırlarda birbirleriyle daha çabuk teklifsiz oluyor. Doğrusu çok neşeli, temiz kalpli çocuklar. Ortalık karardıktan sonra onların öyle bir gelişleri vardı ki anlatamam. Bisikletlerini kırmızılı, yeşilli kağıt fenerlerle süslemişlerdi. Karşı tepeden inen karanlık yolda zeytinlerin arasında bu ışıkların benekliğin akması görülecek şeydi. Bizimkilerin elbiseleri de onların fenerleri gibi renk renkti. Kocaman bir cemaat halinde bahçeden çıktık. Onlara doğru yürümeye başladık. Sağlam göğüslerinin bütün kuvvetiyle hep bir ağızdan söyledikleri türküler, marşlar 10-15 dakikalık yoldan bize kadar geliyordu. Bir 4 yol ağzını dönünce onlarla karşılaştık. Birdenbire şarkılarını kestiler. Sükut içinde bisikletlerinden atlıyorlar, beklenilmez bir tehlike karşısında gibi hep bir araya toplanıyorlardı. Koşmak, atlamak, yüzmek, boğuşmakla geçen kamp hayatı anlaşılan bu çocukları biraz vahşileştirmiş. İlk insanlar haline rücu ettirmişti. Kadınlar adeta öyküyorlardı. Mamavif bizim cemaatimiz de korkulmayacak gibi değildi. Aramızdaki erkeklerden başka 20'ye yakın renk renk kadın ve kız. 2 kafileye karşı karşıya durmuştu. Onların arasında uzun boylu bir genç, bizim içimizden de Remzi Bey'in küçük kardeşi Latif Bey ilerledi. Bu sporcunun asıl arkadaşı Latif Bey'dir. O, Remzi Bey gibi Avrupa filan görmemiştir. Bütün merakı avcılıktır. Senenin herkes mevsiminde ve ayında avın her bir ayrı nevi ile meşguldür. Remzi Bey geçen gün anlatırdı da şaştım. Zavallı adam, kışın yaban ördeği avlayacağım diye haftalarca dene kenarlarında sazların arasında ayı inine benzeyen kuyular içinde yaşarmış. Ne diyelim, insanların her biri bir türlü deli. Misafirlerin uzun boylu reisiyle Latif Bey, iki tarafı birbirine takdim etmekle meşgulken bir motor gürültüsüdür koptu. Bu sporcunun arkasına gelen bir motosiklet tozu dumana katarak süratle yanımızdan geçti. Öyle ki aramızdan korkanlar, yol kenarındaki çitlere doğru koşanlar bile oldu. Giyinişiyle nazaran bu da onlardan olacaktı. Fakat böyle biri çiğnercesine geçip gitmesine ne mana verilebilirdi ki? Sporculara baktım. Onlar da bizim gibi hayret ediyorlar. Yavaşça birbirlerine bir şeyler söylüyorlardı. Uzun boylu reis yüksek sesle Latif Bey'e "Homongolos, malum, aklına esti, kusura bakmazsınız," dedi. "Nereye gitti acaba?" O yalnız gülmekle iktifa ederek "bilinmez ki" işareti yaptı. Kafile Remzi Bey'in bahçesine doğru sessiz sessiz yürümeye başladı. Onlar da bizimkiler de bir muvaffak vakar ve ciddiyet gelmişti. Ben kendi kendime arkada kalmıştım. Vesime ile kol kola yürüyen Remzi Bey adımlarını yavaşlattı. Ara sıra durarak eliyle nişanlısına uzakta bir şeyler gösterir, onu lakırtıya tutuyordu. Bu geride kalmak benimle konuşmak için bir manevraydı. Zavallı Remzi Bey bir zamandan beri yeni bir adet çıkardı. Hep bir arada gezmeye çıkıldığı vakit bazen uzak düşüyoruz. Remzi Bey ne yapıp yapıyor? Kolunda Vesime ile yanıma geliyor. Manevrayı nişanlısına sezdirmemek için öyle bir gayret ediyordu ki adeta çok zeki bir insan oluyor. "Siz misiniz Sara Hanım? Niçin o kadar geri kaldınız?" "Bilmem, öyle oldu. Bu gece çok eğleneceğiz sanıyorum. Öyle görünüyor. Demin yanımızdan motosikletle biri geçti. Homongolos dediler. Merak ettim." Remzi Bey uzun bir konuşma bahanesi çıktığı için memnun anlatmaya başladı. "Homongolos, buradaki sporcunun hakiki reisidir. Şayani hayret bir adamdır. Fevkalade kuvvetli, çeviktir. Sporun her nevinde kudretini teslim ettirmiştir. Fakat bilhassa motosiklet meraklısıdır. Sonra harikulade bir yüzücüdür. Deniz onun için evinin bahçesinden daha emindir. Gelirken denizde boğulma taklidi yaparak bizi aldatan bir sporcuya tesadüf etmiştik. Sakın o olmasın dedim." "Ta kendisi," dedi. "Zaten bir ismi de kaya balığıdır. Mamavif bu ismi onu yüzücülüğünden ziyade çehresi için vermişlerdir. Yüzünü görseniz tıpkı kaya balığına benzer." "Homongolos ve kaya balığı diye iki ismini söylediniz. Fakat hakiki ismini unuttunuz. Asıl ismi Ziya'dır. Ama hemen hemen kimse bilmez. Onu Homongolos diye tanırlar. Ne münasebet. Bilmem gördünüz mü? Homongolos bir sinema filmi kahramandır. Muhayyel bir kaşif. Suni bir adam. Yapmaya muvaffak olur. Bu makine birçok cihetlerden insana faiktir. Mesela insanlardan daha tendürüst, daha kuvvetlidir. Zihni, zekası bizden daha mütekamildir. Hasılı ideal bir insan. Fakat büyük kaşif, bu suni adama yalnız bir hassayı vermeye muvaffak olamamıştır. Kalp ve his. Bunun için mi ona homongolos diyorlar? Evet, homongolos kuvvetli, zeki, metin iradeli, şen, hatta biraz zevzek ve maskara denecek kadar şen bir adamdır. Fakat taş gibi hassizdir. Ölene acımaz, ıstırap çekene güler. Sevgi ve şefkati gülüş bir zaaf at eder. Aşk onun için bir manasız masaldır. Ana, baba, kardeş, evlat muhabbeti onun için izah edilemeyecek bir muammadır. Bu noktayı nazardan homongolos hakiki bir makineden farksızdır. Kaç yaşında var? 30-35. Bu adam hayatını hiç kimseyi sevmedi mi? Ne mümkün? Bir kere onun için güzel kelimesinin manası yoktur. Güzel manzara, güzel ses, güzel hayvan onun için muammadır. Seven insanları hasta eder. Mesela sizin Vesime'yi bu derece sevdiğinizi bilse, benimle pek fazla ahbap değildir. Bazı nazı geçecek arkadaşlarından olsam, eminim ki zorla kolumdan tutarak yatağa yatırır, ıhlamur içirmeye, keten tohumu lapası yapmaya kalkar. Onun ne kadar hissiz bir adam olduğunu göstermek için size bir vaka anlatayım. Bunun kardeş gibi beraber büyüdüğü bir arkadaşı varmış. Harpte feci bir surette yaralanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Homongolos gece gündüz yatağının başından ayrılmıyormuş. Yaralının İstanbul'da güzel bir nişanlısı varmış. Zavallı çocuk sevdiğinin ölmek üzere olduğunu haber alınca duramamış. Onu mutlaka son bir defa göreceğim diye feryada başlamış. Bir türlü önüne geçememişler. 3 günlük bir seyahatten sonra yarı ölü bir halde hastaneye gitmiş. Yaralı sevgisini son bir defa kucaklamak istemiş. Fakat homongolos eri vücuduyla kapıya dayanmış. Hasta ağırdır. Doktor kimseyle görüşmemesini tembih etti. Müsaade edemem demiş. Genç kız hışkırıklarla ağlıyor, yerlerde sürünerek bu canavarın ayaklarını öpüyormuş. Fakat homongolos böyle şeye acır mı? Orada insan yok muymuş? Müdahale etmemişler mi? Hemsi Bey acı bir tebessümle, homongolos tanımıyor musun? Kim ona karşı durmaya cesaret edebilir? Mamavif, facia bu kadar da kalmıyor. Can vermek üzere olan hasta, nişanlısının feryatlarını işitmiş. O da homongolos'a yalvarmaya başlamış. Ölecek bir hastanın son arzusunu kırılmaz değil mi? Bahusus insanın beraber büyüdüğü bir arkadaş, hemen hemen bir kardeş. Homongolos yine merhamet etmemiş. Doktor müsaade etmedi, ben ne yapayım diye kapıyı içeriden sürmelemiş. Genç kız bir zaman daha kapının önünde çırpınıp ağlamış. Nihayet yarı baygın bir halde onu oradan uzaklaştırırlarken yaralı da arkadaşın kolları arasında gözlerini kapamış. Bir çare belki ağlayarak ölmüştür. Bu hikaye beni fena halde sarsmıştı. Hafif bir isyan feryadıyla kabahat oradaki kalpsizlerin dedim. Hep birden bu canavarı parçalamalıydılar. Remzi Bey yine o acı gülümsemeyle devam ediyordu. Homongolos işte böyle bir adam, Sarı Hanım. Mamavif kimseye bir zararı yoktur. Hatta iyilik etmekten hoşlanır. Böyle tozu dumana katarak kaçıp gitmesinin sebebi nedir? Onu arkadaşları da anlayamadılar. Homongolos bu geceki davette bulunacağını vaat etmişti. Arkadaşlarıyla beraber güzel güzel yola çıkmış. Halbuki kimseye bir şey söylemeden kaçıp gitti. Gördünüz ya, arkadaşları da bizim gibi hayret içine kaldılar. Bu adam mutlaka deli. Remzi Bey biraz tereddüt ettikten sonra ben asıl sebebi tahmin ediyorum dedi. Hanımları galiba kalabalıkça gördü. Acaba utandı mı? Ne münasebet efendim. Homongolos gayet cesur, hatta bazı noktalarda küstah bir adamdır. Biraz evvel onun sevmek kabiliyetinden mahrum, hissiz bir adam olduğunu, güzelliğin hiçbir nevinden bir şey anlamadığını söylemiştim. Böyle bir insanın bir kadın aleyhtarı olmasını biraz tabii bulmalı. Bu aleyhtarlık bazen düşmanlık şekline bile gelir. Homongolos kadınlardan kaçar, bazen zaruri olarak onlarla konuştuğu zaman evvela terbiyeli söze başlar, sonra kendini tutamaz, yavaş yavaş sapıtır. Ben de bu kadın düşmanını görmek için bir merak uyandı dedim. Acaba nerede gitti? Bilinmez ki, canavar gibi bir adam. Bahçenin önüne gelmiştik. İçeride yarım saat kadar bir zaman can sıkıntısı bir resmiyet hüküm sürdü. Öyle ki adeta onları davet ettiğimizi pişman olmak reddedenleri geliyorduk. Yolda ilk rast geldiğimiz zaman yaptıklarımız gibi yine hep bir araya birikmişler. Bahçenin bir köşesinde adeta müdafaa vaziyetini almışlardı. Aramıza karışmaya, konuşmaya utanıyorlardı. Yüzleri yere açık, göğüsleri güneşten adeta kırmızı bakır rengi alan bu iri, kuvvetli gençler adeta birer saf çocuktu. Bir şey ikram edildiği ve sorulduğu zaman kızarıyorlar, kekeliyorlardı. Baktık ki misafirlerimiz çal çene, salon zevzekleri değil. Biz böyle sabaha kadar ağır dursak onlar da vaziyeti değiştirmeyecekler. Naçar tabiyeti değiştirdik. Handan'ı yanıma çağırdım. Sen spora meraklısın dedim. Gazetelerde maçları falan takip edersin. Son hadiselere dair bir şey biliyorsan ortaya at, çeneleri açılsın. Handan gülümseyerek başını salladı. Sonra bilmem hangi boks maçından hararetle bahse başladı. Bu mağlubiyeti aklım ermiyor diye yalandan gözlerini açarak heyecanlanıyordu. Bilakis ben pek tabii buldum dedim. Zaten bekliyordum. Bu galebe bence muhakkaktı. Kimin galip kimin mağlup olduğunu bilmediğim halde hele halecanla hareketle Handan'a hücum ediyordum. Hilemizin Umduğumuzdan daha büyük bir tesir oldu. Sporcular birdenbire canlanmışlardı. Evvela biri izahat vermeye başladı. Fakat ilk sözlerden sonra bir ikincisi, bir üçüncüsü, bir dördüncüsü lakırtıya karıştı. Biraz sonra hep bir ağızdan söylüyorlardı. Bir köşeye oturup susmakla geçirdikleri zamanı telafi etmek ister gibi büyük bir şevk ve canlılıkla konuşuyorlar, birbirleriyle münakaşa ediyorlardı. Kelimeler maksızı anlatmaya kafi gelmedikçe dövüşür gibi baş, bacak, ayak hareketleri yapıyorlar. Dinleyenleri daha ziyade faaliyete geçirmek için iki lakırtıda bir anladın mı, anladın mı, anladın mı diye birbirlerini dürtüyorlardı. Söyleyenler gitgide çoğalıp dinleyenler azalınca bizi de birer birer muhataplar kadrosuna almaya başladılar. Bazen münakaşanın heyecanı içinde ağızlarından olmayacak kelimeler kaçıyorlar. Fakat hemen utanıp kızararak itiraz ediyorlardı. Kısa boylu, tıknaz bir genç, vuruştaki bilmem hangi hususiyeti bir arkadaşına tarif ediyordu. Fakat o kulak asmıyor, anladın mı, anladın mı işaretini ara sıra şiddetli dirsek darbeleriyle mukabele ederek bir başkasına dert anlatmaya devam ediyordu. Bir iki kendi kendine söylediğini fark edince utandı. Benim baktığımı gördü. Çaresiz bana anlatmaya başladı. Ötede bir başkası dayım da Makbule yengeme son malumiyeti izah etmek için bir arkadaşını müdafaa vaziyeti aldırmıştı. Çocuk dizinin birini bükmüş, yüzü yumruklar arasında saklı bir heykel gibi hareketsiz dururken o zıplaya zıplaya etrafına dönüyor, onun kolları bilekleri altında yumruğunu geçirerek vaziyetini anlatıyordu. Bazen yumruklar sahiden biçarenin yüzüne, çenesine isabet ediyordu. Hele yanında olup da İsmet Hanım'ın halini görseydin gülmekten katılırdın. Arkadaşlarının Cemal ağabeyi dedikleri iri bir genç, sulak yerlerde yetişmiş ağaçlar gibi alabildiğince büyümüş vücudunun nasıl olup da o kadar ince kaldığını hayret edilen bir harem ağası sesiyle uzaktan istemediğim bir şeyle anlatıyordu. Bu ince sese bir danaya tesadüf etse soluk aldırmadan öldürecek derecede sert, korkunç hareketler refakat ediyordu. O yumruklarını kapayıp İsmet Hanım'ı burnuna yaklaştırdıkça zavallı kadın bir adım geri çekiliyor, gözlerini bir maymun gibi açıp kapıyordu. Bereket versin dans bir çarenin imdadına yetişti. O dans ki İsmet Hanım mütemadiyen aleyhinde bulunur. Neyse hayatında bir defacık olsun faydasını gördü. Dans iki tarafı çabucak birbirine ısındırdı. Galiba aramızda yegane iştirak noktası oydu. Konuşmalar tabiileşti, ilah ilah. Hasıla ilk dakikalarda bu gecenin nasıl geçeceğini büyük bir azap ile kendi kendimize sorduğumuz halde ortalık ağarmaya başlayınca ne çabuk sabah oluyor diye teessüf ettik. Sporcu misafirlerle senli benli arkadaş olmuştuk. Dayım cuma akşamı onların şerefine bir davet tertip etti. Düğün alayımızda sporcuları da bu surette almış olduk. Nasıl kumpanyamız artık bir cambazhane şekline girdi demekte haksız mıymışım? Yeni arkadaşlarımız ilk tesire rağmen çok iyi çocuklar. Cuma akşamına homongolusu da getirmeyi vaat ettiler. Bilmem niçin. Ona pek ehemmiyet veriyorlar. Bu gece eğlenceli işlerine sinmedi. İkide bir de bizim alınmamız ihtimalini düşünmeyerek nafile o olmayınca meclisin tadı çıkmaz diye teessüf ediyorlardı. Nihayet biraz patafatsızdır. Hanımlı meclislerde bazen zevzeklikler eder ama kusura bakmazsınız. Cuma akşamı ne yapar ne yapar getiririz dediler. Gelecek mektubumda sana o geceye dair tafsilat veririm. Au revoir Nermin. Sarah.